yorumunu yapmakta olduğumuz Hakimler kitabı adını Yeşu'nun ölümünden Samuel'in yaşadığı döneme kadar İbraniler arasında hakimlik yapmış olan 12 erkek ve bir kadından almıştır. Kitabın Samuel peygamber tarafından kaleme alındığı düşünülmektedir. Hakimler kitabının konusu imandan düşme, iyileştirme ve ayağa kaldırmada Tanrı'nın kayrasıdır. Hakimler kitabı, kutsal kitap öğrencileri arasında yenilgi ve kurtuluş adıyla anılır. Öte yandan bu kitapta vurgulanan diğer bir konu da hayal kırıklığıdır. Bu kitabın amacı bir tür felsefe tarihidir. Doğruluk bir ulusu ayağa kaldırır, oysa günah herhangi bir ulus için utançtır, yıkımdır, diyor Süleyman Peygamber. Hakimler kitabı tarihsel olarak İbrani ulusunun Yeşu'nun ölümüyle hakimlerin sonuncusu ve peygamberlerin birincisi olan Samuel dönemi arasındaki tarihini ele alır. Hakimler dönemi aynı zamanda İsrail halkının görünmeyen liderleri olan Tanrı'dan uzaklaşarak düştükleri derin ruhsal çöküntü dönemidir. İsrail ulusunun tarihi ulusça Tanrı'ya hizmet etmeleriyle başlar ama sonra her nedense geri adımlar atmaya başladılar. Tanrı'yı bir tarafa iterek, Tanrı'nın gözünde kötü olan şeyleri yaparak bir put olan Baal'a kulluk ettiler, ona taptılar. Rabbin bu halka karşı olan öfkesi alevlendi ve sonuç olarak Rab onları düşmanlarının ellerine teslim etti. İsrail ulusu belirli bir dönem sürgünde yaşadı. Çok geçmeden üzüntüleri ve elemlerinden dolayı Tanrı'ya seslendiler. Tanrı'ya dönerek tövbe ettiler. Tanrı onların dualarını ve yakarışlarını işiterek onlara kendilerini kurtaracak olan hakimler gönderdi. Sonra bu halk yeniden Tanrı'ya hizmet etmeye başladı. Tarihin bu çarkı aynı şekilde dönmeye devam etmektedir. Yeşaya peygamberin kitabı da Tanrı'nın verdiği bu tarih felsefesiyle başlar. Yeşaya ulusların çöküşlerine yol açan üç aşamayı şöyle özetler. Ruhsal gerçeklerden ayrılmak, iki ahlaksal açıdan yozlaşmak, üçüncüsü de siyasi anarşidir. Bu üç aşama tarih boyunca ulusların yıkılıp dünya sahnesinden kaybolmasına neden olmuştur. Bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu asıl şey sevgi, dürüstlük ve bunların getirdiği barıştır. Bunların elde edilmesi ancak Tanrı sözüne dönmekle ve Tanrı sözündeki ilkeleri, kuralları kendimize mal etmekle, kurtarıcı İsa Mesih'e inanmakla olanaklıdır. Tanrı sözü bize birbirinizi sevin. İnsanların size ne yapmalarını istiyorsanız siz de insanlara öyle davranın diyor. Her durumda doğruluk ilkesinde kalın. Evet, bizim bugün asıl ihtiyacımız geriye, Rabbin sevgi ve doğruluk ilkelerine, ahlak değerlerine, ruhsal temellere dönmemizdir. Şimdi Hakimler kitabının yorumuna kaldığımız yerden devam edeyim. Hakimler kitabının 19. bölümüne geldik. Konu ahlak çöküşü. Bir önceki bölümde gördüğümüz gibi bir ulusun çöküşünün birinci nedeni ruhsal çöküş ya da dinsel sapıklıktır. Bundan sonraki aşama ahlaki çöküştür. Bunun böyle olduğunu Hakimler kitabının sonlarında göreceğimiz gelişmelerden de açıkça göreceğiz. Bu olaylar İsrail'in Benyamin oymağından ortaya çıkmaktadır. Bu oymak sonuçta iç savaşla sonuçlanan olayların gelişmesinden sorumludur. Benyamin oymağına bağlı adamların Levili bir adamın cariyesine tecavüz edip öldürülmesiyle olaylar başlamıştır. Bu arada diğer oymaklarda Benyamin oymağını dışlamaya çalışmaktadırlar. Bu dönem büyük bir ruhsal çöküntü ve ulusal kargaşalıkla son bulacaktır ve bu konuyla bağlantılı olarak Hakimler kitabı şu sözlerle sona erecektir. O günlerde İsrail'de kral yoktu ve herkes gözünde doğru olanı yapardı. Dediğim gibi bu ayetle Hakimler kitabı son bulacaktır. İsrail'in kralsız olduğu o dönemde Efraim'in uzak dağlık bölgesinde yaşayan bir Levili vardı. Adam Yahuda'nın Beyt Lehem kentinden kendisine bir cariye aldı. Ama kadın onu başka erkeklerle aldattı. Sonra adam bırakıp Yahuda'ya babasının Beyt Lehem'deki evine döndü. Kadın 4 ay orada kaldı diyor Hakimler 19, 1 ve 2. ayetler. Bu 2 ayet o günlerde İsrailoğullarının yaşam biçimlerine ilişkin ipucu olsa gerek. Aynı yaşam tarzının bir özetini İncil'de Romalılar 1, 2 ve 3. bölümlerde görmekteyiz. Bir Levilinin yani İsrail'de din adamı, kahin olan insanların çıkıp geldiği bir oymağa ait olan bir insanın böyle bir kadınla evlenmiş olabileceğine inanabiliyor musunuz? Yani insanın aklı ermiyor buna. Evet, adam onunla evlendi ama kadın gidip yine fahişelik yaptı ve sonra babasının evine döndü. Sonra Levili de kadının ardınca gitti ve kadının babası onu sevinçle kabul etti. Orada birkaç gün kaldı. Daha sonra Levili ve cariyesi olan kadın oradan ayrıldılar ve kuzeye doğru gitmek için yola koyuldular. Benyamin oğullarına ait bir kasaba olan Gibeal'da bir gece konakladılar. Kendisi de Efraim dağından olan ve Gibeal'da yaşayan ihtiyar bir adam onlara konukseverlikte bulundu ve onları ağırladı. O gece onların konuk oldukları yere şehirden bazı adamlar geldiler ve tıpkı Sodom ve Gomorra'nın son günlerinde olduğu gibi Levili'den kendileriyle homoseksüel ilişkide bulunmasını istediler. Bunun kendisinin sonu olacağına inanan Levili onlara kendisinin yerine cariyesini verdi. Adamlar da bütün gece kadınla oynaştılar ve her biri kadına tecavüz ettikten sonra onu öldürdüler. Bugün de benzer tecavüz olaylarını her yerde görüyoruz değil mi? Kadınların cinsel tacize maruz kalmaları, kız çocuklarının cinsel tacize uğramaları bizim de yabancı olmadığımız şeylerdir. Gazete ve haberlerde bu konuları sıkça duymuyor muyuz? Bu olaydan sonra Levililerin ne yaptığı gerçekten çok düşündürücü. Adam öldürülen cariye kadını aldı ve elindeki bıçakla onu 2 parçaya ayırdı ve her parçayı olan bitenlerle ilgili haberlerle beraber İsrail'in her bir oymağına gönderdi. Bir bütün olarak İsrail ulusunun bu olaya karşı gösterdiği tepkiyi sonraki 2 bölümde göreceğiz. Yani Hakimler 20. ve 21. bölümlerde. Şimdi 20. bölüme geliyoruz. Konu siyasi anarşi devletteki kargaşadır. Ruhsal düşüş ve ahlaksal çöküntüden sonra İsrail ulusunun ve dolayısıyla diğer tüm ulusların karşılaştığı son aşama siyasi terör ya da devlet içerisinde yaşanan anarşidir değerli dostum. Bunu Hakimler kitabının son 2 bölümünde görüyoruz. İsrail'in oymakları bu kadının başına gelenleri öğrendikten sonra özellikle Benyamin oymağına karşı büyük bir öfkeyle doldular. Önce Benyamin oymağından bu durumu düzeltmesini, suçluları yargılamasını istediler. Ama Benyamin oymağı böyle yapacağını ne yapıyor? Diğer bir oymağa karşı yani kendi kardeşlerine karşı savaş açmayı tercih etti. Bu da gerçekten çok kötü bir durumdur günümüzde de. Bu gelişme üzerine İsrail'in diğer oymakları durum değerlendirmesinde bulunarak Benyamin oymağına karşı güç birliğinde bulunmaya karar verdiler. Gilad başta olmak üzere Dan'dan Berşeva'ya kadar bütün İsrail halkı yola çıkıp Mispa'da Rabbin önünde tek beden gibi toplandı. Tanrı halkı İsrail'in bütün oymak önderleri bu toplantıda hazır bulundular. 50 kılıç tutan 400 bin yayaydılar diyor Hakimler 20. bölüm 1 ve 2. ayetlerde. Öyle anlaşılıyor ki Benyamin oymağının çok güçlü ve düzenli bir ordusu vardı. Bunun böyle olduğunu bakın şu ayetten açıkça anlıyoruz. Solak olan 700 seçme adam da bunların arasındaydı. Hepsi de bir kılı sapanla vuracak kadar iyi nişancıydı diyor Hakimler 20 ayet 16'da. Bir keresinde liberal görüşlü bir konuşmacının, bir vaizin, şimdi burada parantez içerisinde liberal görüşlü dediğimde Rabbin sözüne gereken değeri vermeyen, Rabbin sözünün bütününün Tanrı'nın sözü olmadığını düşünen, Rabbin sözünü kullanıp vaaz veren ama gerçek anlamda Rabbin sözüne inanmayan ya da Rabbin mucizelerine inanmayan ama Rabbin sözünü kullanarak vaaz veren kimseleri kastediyorum. Evet, bir keresinde liberal görüşlü bir konuşmacının Davut'un Goliat'ı alnının tam ortasından vurmuş olabileceğinin mümkün olmadığına ilişkin yaptığı bir konuşmayı dinlemiştim. Hem de tam 15 dakika. Ama şu ayete bir bakın. Bugün bizler güdümlü mermilerle nasıl hedefleri şaşırmadan vurabiliyorsak, o günlerde de bu adamlar sapanlarıyla hedeflerini şaşırmıyorlardı. Hakimler 20 ayet 16'da bunu okuduk. Eğer sapanların menziline girecek olurlarsa bu onlar için ölüm demekti. Evet, bu solak askerler bir kıla sapanla taş atarlar ve asla fıska geçmezlerdi. Bu liberal konuşmacı Davut'un eline 5 taş almasını, birinci taşı boşa atması halinde diğeriyle devam edeceği anlamında yorumladı. Hayır, yanılıyordu. Goliat'ın Filistin ordusunda 4 oğlu bulunuyordu. Taşların her biri onların her biri için toplanmıştı. Davut kendisinin nasıl usta bir nişancı olduğunu çok iyi biliyordu ve kendisinden %100 emindi. Ama sonuçta Benyaminliler ağır bir yenilgiye uğradılar. Neredeyse Benyamin oymağının tamamı yok edilmişti. Benyamin oğullarından 18 bin kişi vuruldu diyor. Hepsi de yiğit savaşçılardı. Sağ kalanlar dönüp kırlara, Rimon kayalığına doğru kaçmaya başladılar. İsrailliler yol boyunca bunlardan 5 bin kişi daha öldürdü. Güdom'a kadar onları adım adım izleyerek 2000'ini daha vurup yere serdiler. O gün Benyamin oğullarından öldürülenlerin toplam sayısı 25 bin kişiyi buldu. Hepsi de eli kılıç tutan yiğit savaşçılardı diyor Hakimler 20. bölüm 44-46 ayetler arasında. Benyamin oymağındaki insanlar büyük ahlaksal bozuklukları nedeniyle yok edilmişlerdi. Bu kadar çok sayıda bir insanın öldürülmesi ne kadar acıklı değil mi? Hele bir de kardeş olup aslında birbirlerini öldürmeleri korkunçtur. Oysa Benyamin, dediğim gibi, İsrail'in en değerli, en gözde oymağıydı. Bu oymaklar birbirleriyle kardeştiler. Anımsayacaksınız, Benyamin'in Yakub'un en küçük hem de en çok sevdiği oğluydu. Yine Yahuda'nın kendisi uğrunda canını bile vermeye razı olduğu kişi Benyamin'di. Onun yeri Yahuda'dan sonraydı. Ne yazık ki ulusça büyük bir ahlaki düşüklük yaşanıyordu. Ve oymak oymağa, sınıf sınıfa karşı, daha doğrusu kardeş kardeşe karşı ayaklanmıştı. Değerli dostum, bu korkunçtur. Eğer kardeş kardeşe karşı ayaklanıyorsa, kardeş kardeşle savaşıyorsa, durum ne olursa olsun, sorun ne olursa olsun, bu her iki tarafa da bir yıkım ve büyük bir zarardır. Peki sonra ne oldu? Bu durum siyasi anarşiyle sonuçlandı. İlkin tapınakta gerçek Tanrı'dan uzaklaşma, putlara yönelme yaşanmıştı. Sonra evlerde ahlaksal bozukluklar yaşanmıştı. Ve sonuçta da siyasi bir deprem yaşanıyordu. İşte yıkılan bir ulusun geçtiği aşamalardır bunlar. Hakimler kitabının son bölümü, İsrail'in kayıp oymağının ardından yakılan ağıtlarla ve insanların bu oymağın geleceğine yönelik aldığı önlemlerle ilgilidir. Benyamin oğullarının katledilmesi İsrail'i yeni bir sorunla yüz yüze getirmişti. Benyamin oymağının hemen hemen tüm fertleri öldürülmüştü. Diğer oymaklarda kızlarını geride sağ kalan tek tük Benyaminliğe vermemeye yemin etmişlerdi. Peki Benyamin oymağı varlığını nasıl sürdürebilecekti bu durumda? Savaştan önce İsrailliler başka bir ant içmişlerdi. Mitzpah'a gelmeyip savaşmayan herkesin öldürüleceğini söylemişlerdi. Sonra öğrendiler ki Yabeş Gilead halkından hiç kimse savaşa gelmemişti. Bu nedenle 12 bin İsrail askerini Yabeş Gilead'a gönderdiler. Giden askerler Yabeş Gilead'da yaşayan kadını, erkeği, 400 bakire kız hariç herkesi kılıçtan geçirerek öldürdüler ve 400 genç kızı Şiloh'taki kampa getirdiler. Bu 400 genç kız daha sonra 400 Benyaminlinin karısı oldu. Evlenecek kız bulamayan diğer Benyaminlilere de başka bir çözüm yolu önerildi. Böylece oymaklar arasındaki sorun yatıştırılmış oluyordu ve Benyamin oğulları da varlıklarını yeniden sürdürebileceklerdi. Sonuçta savaşta yıkılan şehirlerini yeniden yaptılar ve o kentlerde yaşayıp çoğalmaya devam ettiler. Bu dönem tam bir ulusal bozukluk ve çöküntüyle son buldu. Kitabın son ayeti, yani Hakimler kitabının son ayeti durumu çok güzel özetler. O dönemde İsrail'de kral yoktu. Herkes dilediğini yapıyordu diyor Hakimler 21 ayet 25'te. Bugün 21. yüzyılda yaşayan devlet başkanları Hakimler kitabını okuyup çalıştılar. Eminim ki çok yararlanırlar. Bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu asıl şey değerli dostum, sevgi, dürüstlük ve bunların getirdiği barıştır. Evet, sevgi ve dürüstlük. Bunun sonucunda gelen barış. Bunların elde edilmesi ancak Tanrı sözüne dönmekle, kurtarıcı İsa Mesih'e inanmakla, Tanrı sözündeki ilkeleri, prensipleri kendimize mal etmekle olanaklıdır. Tanrı sözü bize birbirinizi sevin diyor. Ne olursa olsun birbirinizi sevin. Birbirinizle barış içerisinde yaşayın. İnsanların size ne yapmalarını istiyorsanız, siz de insanlara öyle davranın diyor. Her durumda doğruluk ilkesinde kalın. Evet, insanın ihtiyaç duyduğu bu ilkelere dönmektir. Peki bizim sorunumuz nerede başladı? Bence bizim sorunumuz temelde ruhsal bir sorundur ve her şeyden önce imanlı topluluklarında başlamıştır. İmanlılar topluluğu ruhsal bozukluk içerisine düşmüştür. Sonra sorunlarımız evlere taşınmıştır. Uyuşturucu sorunu ve nesiller arasındaki kopukluk gibi sorunlar yaşamaya başladık. Sorunlar siyasi çevrelere de yayılmaya başladı ve bugün her tür siyasi anarşi içerisindeyiz. Bugün insanlar şu parti değil de şu parti başa gelirse diyorlar, sorunlarımız çözülecektir. Bunu umut ediyorlar. Bu dünyanın her yerinde böyle değerli dostum. Ama ne yazık ki çözüm bu değil. İnsanların beklentilerini hiçbir siyasi yapılanma karşılayamaz. Bizim en başta gelen ihtiyacımız bugün geriye Rabbin sevgi ve doğruluk ilkelerine, ahlak değerlerine, ruhsal temellere dönmemizdir. Çünkü biz başta önce bunlardan ayrıldık. Oradan uzaklaştık. Sorunlarımız ilkin oradan ayrılınca ortaya çıkmaya başladı. Hakimler kitabında tarih felsefesini ve dönmekte olan tarih çarkını gördük. Açıkça söyleyeyim ki bu ilkeler değişmedi. Bizler bugün siyasi bir anarşi içerisinde yaşıyoruz. Bu dünyanın her yeri için geçerlidir. Eğer tövbe etmez ve geriye dönmezsek, sevgi ve doğruluk ilkesine dönmezsek, sonumuz hiç de hayırlı değil. Tanrı hepimize merhamet etsin. Tanrı insanlarımıza, ulusumuza ve devleti yönetenlere, yöneticilerimize yardım etsin demekten başka da çaremiz yok. Evet, Rab onlara bilgelik, hikmet versin. Çünkü onların, yani devleti yönetenlerin sorumlulukları hiç de kolay değil. Rab onlara acısın, Rab onlara bilgelik versin ki insanlarımızı, memleketimizi iyi, doğruluk ve sevgi içerisinde yönetebilsinler.